Kendimi iyi hissetmediğimi ve onun için sakıncası yoksa okula gitmemeyi düşündüğümü söyledim. Atikus salıncağa oturup ayak ayak üstüne attı. Parmakları saat cebine kaydı. Yalnızca böyle düşünebildiğini söylerdi. Sessizce bekledi. Ben de projemi güçlendirmeye çalıştım. Sen hiç okula gitmedin ama işini bayağı kıvırıyorsun. Dedemin sana ve Jack amcaya öğrettiği gibi sen de bana öğretebilirsin. Hayır, dedi Atikus. Yaşamak için çalışman gerek. Kaldı ki seni yollamazsam beni hapse atarlar. Bu gece ilaç içersin, sabah da doğru okula. Daha iyiyim, gerçekten. Bana da öyle geldi. Peki neler oldu bugün? Bölük pörçük günün tersliklerini anlattım. Her şeyi yanlış öğrettiğinizi söyledi. Artık birlikte okuyamayız. Ne olur beni geri yollamayın efendim. Atikus kalktı ve verandanın öbür ucuna yürüdü. Mor salkımın durumunu denetledikten sonra yine yanıma geldi. Her şeyden önce Scott, dedi. Basit bir kurala öğrenirsen herkese daha iyi geçinirsin. Olayları karşındakinin bakış açısından değerlendirmeden hiç kimseyi anlayamazsın. Efendim? Derisinin altına girip ortalarda dolaşana dek. Atikus bugün birçok şey öğrenmiş olduğumu söyledi. Bayan Caroline de bir şeyler öğrenmişti. Bir Cunningham'a bir şey verilmeyeceğini öğrenmişti. Walter'la ben kendimizi onun yerine koymuş olsaydık, yaptıklarının iyi niyetli bir yanılgıdan kaynaklandığını görecektik. Maycomb'un geleneklerini bir günde öğrenmesini bekleyemezdik. Daha iyisini bilmemekten de sorumlu tutamazdık. Çıldıracağım, dedim. Ben okumaktan daha iyisini bilmiyorum. Ama o beni sorumlu tutuyor işte. Bak Atikus, okula gitmek zorunda değilim. Birden aklıma parlak bir fikir geldi. Boris Havel'ı tanıyor musun? O yalnızca yılın ilk günü okula gidiyor. Kaçakların peşinde koşan öğretmen bunu yeterli. Bunu yapamazsın Scott, dedi Atikus. Bazı özel durumlarda yasalar esnetilebilir. Ama senin durumunda yasa yasadır. Okula gideceksin. O gitmiyorsa neden ben gidiyorum anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Dinle. Atikus, Evil'ların 3 nesil boyu Maycomb'un yüz karası olduklarını söyledi. Hiçbir Evil, alnının teriyle bir gün olsun çalışmamıştı. Bir Noel'de beni götürüp evlerini ve yaşantılarını göstereceğine söz verdi. İnsandılar ama hayvanlar gibi yaşıyorlardı. İstedikleri an, öğrenme isteğinin en ufak bir belirtisini ortaya koyduklarında okula gelebilirlerdi. Onları zorla okulda tutacak yollar vardır. Ama Evil gibilerini yeni bir çevreye girmeye zorlamak delilik olur. Ben yarın okula gitmesem sen beni zorlarsın ama. Bu konuyu kapatalım, dedi Atikus. Sen Bayan Scott Finch. Sıradan bir insansın ve yasalara uymak zorundasın. Evil'lar, Evil'lardan oluşan ayrı bir grubun üyeleriydiler. Bazı durumlarda haklı olarak davranışlarını görmezlikten geliyorduk. Okula gitmeyebilirlerdi. Dahası Bay Bob Evil, avlanma yasağı sırasında da avlanıp tuzak kurabilirdi. Atikus, bu çok kötü, dedim. Bu yasa dışı bir davranıştı ve halkın gözünde cinayet demekti. Kuşkusuz yasa dışı ve çok kötü. Ama bir baba işsizlik parasını viskiye yatırırsa, çocukların açlıktan ağlamaları bir başka türlü olur. Buralarda o çocuklardan babalarının uğrabildiği ava esirgeyecek çiftçi tanımıyorum. Bay Evil yapmamalı, evet, ama o bildiğinden şaşmaz. Bu işten vazgeçmez. Bunun acısını çocuklardan mı çıkaracaksın? Hayır, diye mırıldandım ve son bir kez daha denedim. Ama okula gidersem birlikte okuyamayacağız. Bu da seni üzüyor, değil mi? Evet efendim. Bana bakışında hep o bir şeylerin beklentisine yol açan anlamı gördüm. Sen uzlaşma nedir bilir misin? Diye sordu. Yasayı esnetmek mi? Hayır. İki tarafın birlikte aldığı ortak karar. Şöyle. Sen okula gidersen birlikte okuruz. Tamam mı? Evet. Eline tükürmek için hazırlık yaptığımı görünce, bu karar formaliteye uymadan da yürürlüğe konabilir, dedi. Sen yine de okula anlaşmamızdan söz etmesi kod. Neden? Korkarım ki bu davranışımıza daha bilge otoritelerce karşı çıkılacaktır. Cem'le ben babamızın ağdalı konuşmalarına alışıktık. Çoğunlukla da çevirisini istemek için sözünü keserdik. Hı? Ben hiç okula gitmedim. Ama Bayan Caroline'a her gece okuduğumuzu söylersen korkarım peşime düşecektir. Bense onu peşimde istemiyorum. Atticus o gece bizi gülmekten kırdı geçirdi. Yok yere bayrak direğinde oturan bir adamla ilgili haberi okudu. O adam direkte oturursa biz de ağaç evinde otururduk. Cumartesi günü kahvaltıdan gün batımına dek ağaçta oturduk. Jem gece de oturacaktı. Ama Atticus gereksinimlerini giderme yöntemine dur dedi. Günün büyük bir bölümünü istediklerini getirip götürmekle geçirmiştim. İne çıka, kitap, yiyecek ve su taşımıştım. Tam gece için battaniyeleri taşıyordum ki Atticus, yüz vermezsen iner gelir dedi. Doğrusu ya, Atticus haklıydı. 4. Bölüm. Kalan okul günleri pek uğurlu gelmedi. Ünitelere uzanan tasarımlardan oluşmuşlardı. Alabama eyaletinin grup dinamiği oluşturma çabaları doğrultusunda dağıttığı kilometrelerce fon kağıdı ve mum boya ile doluydu. Birinci yılın sonunda Jem'in deve yondalık sistemi dediği şey tüm okulda uygulanır olmuştu. Başka eğitim yöntemleriyle karşılaştırma olanağım da böyle yok olmuştu. Yalnızca çevremi izleyebiliyordum. Evde yetilen amcam ve Atticus her şeyi biliyorlardı. Hiç değilse birinin bilmediğini öteki biliyordu. Öğretmenlerin şart koştuğu yurttaşlık öğretilerinden yoksun yetişmiş babamın yıllardır eyalet meclisinde olduğunu hem de her seferinde oy birliğiyle seçildiğini görüyordum. Yarı ondalık, yarı deve sistemiyle yetişen Cem, yalnız olsun, toplum içinde olsun, hep başarılıydı. Cem kötü bir örnekti aslında. İnsanoğlunun ürettiği hiçbir yöntem onu kitaplardan ayıramazdı. Bana gelince, ben Time dergisinden öğrendiklerimin ve evde ne varsa okuyarak edindiklerimin dışında bir şey bilmiyordum. Maycomb yöresi, eğitimin yolunda ağır aksak ilerlerken, bir şeylerin eksikliğini, benden esirgenen bir şeylerin varlığını duyuyordum. Jem 3'e kadar okulda kalmak zorundaydı. Ondan yarım saat önce çıktığım için Reddiler'in evinin oradan verandamıza kadar koşardım. Durmamacasına geçtiğim bir öğleden sonra gözüme bir şey ilişti. Öyle bir ilişti ki bir solukta geri döndüm. Reddiler'in bahçesinin ucunda iki meşe ağacı vardı. Kökleri yola çıkar, yolu kambur kambur yapardı. Ağaçlardan biri dikkatimi çekmişti. Göz hizamdaki bir budak deliğinden yaldızlı bir kağıt parçası sarkıyor, güneşte gözümü alıyordu. Parmak uçlarıma yükseldim. Çevreme bir kez daha göz attıktan sonra elimi delikten içeri sokup üzerlerinde kağıtları olmayan iki parça sakız çıkardım. İçimden gelen ilk dürtü sakızı ağzıma atmaktı. Ama birden onları nerede bulduğumu anımsadım. Eve koştum ve verandada ganimetimi inceledim. Tazeydi ve güzel kokuyordu. Yaladım ve bekledim. Ölmeyince kalanını ağzıma tıktım. Naneliydi. Cem eve geldiğinde sakızı nereden aldığımı sordu. Ben de buldum dedim. Yerde bulduğun şeyleri yeme Scott. Yerde değil, ağaçtaydılar. Cem homurdandı. Öyleydi ama okuldan dönerken şu ağaçtaydı. Çabuk tükür onu. Tükürdüm. Tadı da kaçmıştı ya. Öğleden beri çiğniyordum. Ölmedim. Hasta bile olmadım. Cem ayağını yere vurdu. O ağaçlara dokunmaman gerektiğini bilmiyor musun? Ölürsün. Sen de bir kere eve dokundun. O başkaydı. Git ağzını çalkala. Şimdi, duyuyor musun? Hiç bile. Ağzımın tadı kaçar. Kalpurnia'ya söylerim. Kalle dalaşacağıma Jem'in dediğini yapmak en iyisiydi. Okuldaki birinci yılım nasıl olsa ilişkimizi büyük ölçüde değiştirmişti. Kalpurnia'nın zorbalığı, İşlerime burnunu sokma huyu yumuşak homurdanmalara dönüşmüştü. Ben de onun damarına basmamak için elimden geleni yapıyordum. Yaz yaklaşıyordu. Jem ve ben sabırsızlıkla bekliyorduk. Yaz en sevdiğimiz mevsimdi. Yaz açık havada yatmak demekti. Yenecek güzel şeyler demekti. Binlerce rengin cümbüşüydü ama her şeyden çok yaz dil demekti. Son gün bizi erken bıraktılar. Cem'le ben eve birlikte yürüdük. Herhalde Dil yarın eve döner, dedim. Sanırım öbür gün, dedi Cem. Mississippi onları bir gün sonra salıyor. Reddilerin oradaki meşelere geldik. Belki de yüzüncü kez sakızları nerede bulduğumu göstermek için parmağımı kaldırdığımda başka bir yaldızlık kağıdı gösterdiğimi fark ettim. Görüyorum Scott, görüyorum. Jem çevresine baktı, uzandı ve paketi cebine indirdi. Eve koştuk. Verandada sakız kağıtlarından sepet gibi örülmüş kutuya baktık. Nişan yüzüklerinin konduğu kutulara benziyordu. Küçük de bir mandalı vardı. İçi mor kadifeydi. Jem mandalını açtı, içinden iki tane parlatılmış para çıktı. Üzerinde kızıl derili kafası olanlardandı. Biri 1906, öteki 1900. Bunlar bayağı eski Scott. 1900 mü? Ha? Dur bir dakika, düşünüyorum. Jem, birinin hazinesini mi bulduk? Yok canım, bizden başka buradan geçen yok ki. Büyük biri değilse. Büyüklerin gizli yerleri olmaz. Bizde kalsın mı Jem? Bilmem ki Scott, kime geri veririz ki? Oradan kimseler geçmez, bu gerçek. Cecil ta kasabanın arkasından dolanıp evine gidiyor. Sokağımızın sonunda ve postanenin yanında oturan Cecil Jacob, sırf Redley'lerin önünden geçmemek, Bayan Lafayette Dubois'u görmemek için her okul günü 1 kilometre yol yürüyordu. Bayan Dubois 2 ev ötemizdeydi ve oy birliği ile gelmiş geçmiş en kötü ihtiyar seçilmişti. Jem Atikus olmayınca evinin önünden geçmezdi. Sence ne yapmamız gerekir Jem? Asıl sahibi ortaya çıkmadıkça mal bulanındı. Arada bir kamelyaları yolmak, yavaşça Bayan Moit Atkinson'ın ineğinden bir fırt sıcak süt içmek, su almak yasalarımıza uygundu. Ama para almaya gelince iş değişirdi. Bak ne diyeceğim, dedi Jem. Okul başlayana kadar saklarız. Sonra da herkese sorarız. Belki otobüste giden çocuklardan biridir. Okul bitti diye sevinip unutmuştur. Bunlar birinin. Nasıl parladıklarını görüyor musun? İyi saklamışlar. İyi de neden birisi oraya sakız koysun? Bilirsin, sakız bozulur. Bilmem ki Scott, ama bunlar birisi için çok önem taşıyor. Nasıl yani Jem? Kızılderili başları. Yani kızılderili büyüleri güçlüdür. Şans getirirlermiş. Uzun yaşam, sağlık, sınavları geçme gibi. Bunlar birisi için çok önemli olmalı. Sandığıma koyacağım. Jem odasına gitmeden önce uzun uzun Reddy'lerin evine doğru baktı. Bir şeyler düşünüyor gibiydi. 2 gün sonra Dil bir tantana ile çıka geldi. Meridyenden Maycomb sapağına kadar tek başına gelmişti. Maycomb sapağı Abbott yöresindeydi. Miss Rachel onu Maycomb'un tek taksisiyle karşılamıştı. Yemek vagonunda yemek yemişti. St. Louis'te yapışık ikizlerin trenden indiklerini görmüştü. Tüm tehditlerimize karşın öyküsünü değiştirmedi. Neyse ki o gömleğini iliklenen iğrenç mavi pantolonundan kurtulmuştu. Kemerli, gerçek bir kısa pantolon giymişti. Biraz tombullaşmış, uzamış ve babasını görmüştü. Dilin babası bizimkinden uzundu. Sivri ve kara bir sakalı vardı. L ve N tren işletmesinin de idarecisiydi. Bir ara makiniste yardım ettim, dedi Dil esneyerek. Nah ettin, bırak bu palavraları, dedi Jem. Bugün ne oynayacağım? Tom, Sam ve Dicky, hadi ön bahçeye geçelim. Dil, serseri ailenin çocukları oyununu oynamak istiyordu. Çünkü 3 tane iyi rol vardı. Karakter oyuncumuz olmaktan bıkmıştı anlaşılan. Ben onlardan bıktım, dedim. Serseri Tom'u oynamaktan sıkılmıştım. Tom bir sinemanın orta yerinde belleğini yitiriyor ve oyunun en sonunda Alaska'da ortaya çıkana dek oyun dışı kalıyordu. Yeni bir oyun bulacağım, dedim. Uydurmaktan bıktım, dedi. Bağımsızlığımızın ilk günleriydi ama şimdiden bıkmıştık. Yazın nelere gebe olduğunu merak ettim. Ön bahçeye geçmiştik ki Dil yoldan aşağı bakıp ölüm kokusu alıyorum, dedi. Susmasını söyledim. Yineledi. Vallahi alıyorum. Yani biri ölürken kokusunu alabildiğini mi söylemek istiyorsun? Yo, birinin ölüp ölmeyeceğini önceden sezebiliyorum. Yaşlı bir kadın öğretti. Dil eğilip beni kokladı. Jean-Louis Finch, 3 güne kalmadan öleceksin. Dil, çeneni kapatmazsan bacaklarını çarpıtana dek seni döverim. Şimdi görürsün. İkiniz de kesin, diye söylendi Jem. Sıcak nefeslere inanıyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. Sen inanmıyor musun sanki, dedim. Sıcak nefes ne? Diye sordu Dil. Hiç. Gece tek başına yolda yürürken sıcaklık hissettin mi hiç? Sıcak nefes cennete giremeyen biridir. Öylece ortalarda dolaşır. Birinin içinden geçersen, ölünce sen de sıcak nefes olursun. Geceleri dolaşır, insanların nefeslerini içine çekince, içinden geçmemek için ne yapılır? Hiçbir şey. Kimi zaman bütün yolu kaplarlar. Geçmek zorunda kalırsın. Parlak melek, yaşayan ölü, yolumdan çekil, nefesimi bırak. Bu tekerlemeyi söyleyeceksin. Söylediklerinin tek sözcüğüne bile inanma değil, dedim. Kalpurnia hepsi palavra diyor. Jem bana pis pis baktı. Pekala, bir şey oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız, dedi. Tekerde dönmece. Artık içine sığmadığımı biliyorsun. Jem içini çekti. Bizi yuvarlayabilirsin ama Jem. Arka bahçeye koşup evin altından eski bir araba lastiği çıkardım ve içine girip kıvrıldım. Jem'in bana sıcak nefesler konusunda kızgın olduğunu ve benimle hesaplaşmak için sabırla beklediğini de o an kavradım. Tekeri olanca gücüyle itti. Yer, gök ve evler çılgın bir paletin renklerine dönüştü. Kulaklarım zonkluyor, nefes alamıyordum. Durmak için kollarımı çıkaramıyordum. Dizlerimle göğsüm arasına sıkışmışlardı. Tek umudum Jem'in tekere yetişip geçmesi ve onu tutmasıydı. Ya da kaldırımdaki bir çıkıntı beni durdurabilirdi. Ardımdan koşup bağırdığını işittim. Teker mıcırda zıpladı. Yolun karşı tarafına geçti. Bir engele toslayıp beni betona fırlattı. Sersemlemiştim. Fena halde midem bulanıyordu. Kulaklarımın uğultusu geçene ve kafamı toplayana dek olduğum yerde öylece yattım. Derken birdenbire Jem'in sesini duydum. ''Scott, kaç oradan, haydi!'' Kafamı kaldırdığımda Redley'lerin basamaklarıyla karşılaşmıştım. Dona kalmıştım. ''Hadi Scott, yatma öyle, kalksana, hadi!'' Jem çığlık çığlığaydı. Ayağa kalktım, dizlerimin bağı çözülecekti neredeyse. ''Tekeri al, orada bırakma. Hiç kafan çalışmıyor mu?'' Kımıldamayı başarınca titreyen dizlerimle olabildiğince koştum. ''Neden almadın?'' diye bağırdı Jem. ''Neden kendin gidip almıyorsun?'' Jem sustu. ''Haydi, çok içeride değil. Unuttun mu? Bir kere eve dokunmuştun.'' Jem bana öfkeyle baktı. Gık diyemedi. Kaldırımdan aşağı koştu. Kapıda biraz durdu. Sonra da içeri dalıp lastiği aldı. ''Gördün mü?'' dedi. ''Ne kadar kolaymış. Scott, bazen çok kız gibi davranıyorsun. Bu da felaket oluyor.'' İşin içinde onun bildiğinden fazlası vardı. Ama ona söylememeye karar verdim. Calpurnia ön kapıda belirip seslendi. ''Limonata, diri diri kavrulmadan o güneşin altından çekilin.'' Kuşluk zamanı limonata yaz geleneklerimizdendi. Calpurnia verandaya bir sürahi ile 3 bardak bıraktı ve işinin başına döndü. Jem'i kızdırmış olmam önemini yitirmişti. Limonata onu kendine getirirdi nasılsa. Jem ikinci bardağını dikti ve elini başına koydu. ''Ne oynayacağımızı buldum. Yepyeni, değişik bir şey.'' ''Ne?'' dedi Dil. ''Bu Radley.'' ''Bu Radley mi? Nasıl?'' ''Jem, Scott, sen Bayan Radley olacaksın. Pışık, dünyada olmam.'' ''Niye ki?'' dedi Dil. ''Korkuyor musun hala?'' ''Biz uyurken o sokakta gezebiliyor.'' dedim. Jem tısladı. ''Ne yaptığımızı nereden bilecek? Orada olduğuna inanmıyorum bile. Yıllar önce ölmüş olmalı. Bacaya tıkmışlardır.'' ''Jem, senle ben oynarız. Bakalım Scott korkacak mı?'' Bu Redley'in o evde olduğundan emindim. Ama kanıtlayamazdım. Sıcak nefeslere filan inanmakla suçlanacağıma çenemi tutmayı yeğledim. Jem rolleri dağıttı. Ben Bayan Redley'dim ve yapacağım tek iş verandayı süpürmekti. Dil yaşlı Redley'di. O da kaldırımda 5 aşağı 5 yukarı gezinip Jem konuştuğunda öksürecekti. Jem de doğal olarak buydu. Ön basamaklardan inip acayip sesler çıkarıyordu. Yaz ilerledikçe oyunumuz da gelişti. Cilalandı, parladı. Konuşmalar eklendi ve kurgusu sağlamlaştırıldı. Her gün değişen küçücük bir oyuna dönüştü. Dil bir şeytandı. Her rolün üstesinden geliyordu. Uzun boylu görünmesi gerekiyorsa uzun oluyordu. En kötü rolü bile iyiydi. Korku rollerini çok iyi beceriyordu. Ben oyunlardaki bayanları üstleniyordum isteksizce. Hiçbiri Tarzan kadar eğlenceli değildi. Jem'in Boo'nun yaşamadığına ilişkin güvencesi, gündüz Calpurnia'nın, gece de Atticus'un varlığı korkumuzu bastıramadı. Hep korka korka oynadık. Jem doğuştan kahramandı. Dedikodulardan ve mahalle efsanelerinden oluşan kederli bir oyundu bu. Bayan Redley, Bay Redley ile evlenene ve bütün servetini yitirene dek çok güzel bir kadındı. Sonraları dişlerini, saçını ve sağ işaret parmağını da yitiriyordu. Dilin oyuna yaptığı bir katkıydı bu. Kedi ve sincap yakalayamadığı bir gece bu ısırıp koparıyordu. Anne oturma odasında oturur, çoğu zaman ağlardı. Bu da evdeki eşyaları parçalardı. Üçümüz başlarını belaya sokan delikanlılar olurduk. Ben arada yargıç da olurdum. Dil, Jem'i süpürgeyle itekleye itekleye götürür, merdiven altına kapardı. Boo'nun büyük sahnesini oynama sırası gelince, eve gizlice girer, Calpurnia'nın dalgınlığından yararlanıp makası yürütürdü. Sonra da salıncağa oturur, gazete doğrardı. Dil yanından geçerken öksürürdü. Jem de makası şakacıktan bacağına batırırdı. Benim durduğum yerden gerçek sanırdınız. Bay Nathan Radley, her günkü gibi kasabaya gitmek için önümüzden geçerken öylece dururduk. Bilseydi ne yapardı acaba? Komşular geçince de oyunu bırakıyorduk. Bir keresinde Bayan Moit Atkinson'ı elindeki bahçe makası havada bizi izlerken yakaladım. Bir Adamın Ailesi adlı oyunun bölüm 15, sahne ikisini oynuyorduk ki Atticus'a basıldık. Kaldırımdaydı. Kıvırdığı gazetesini dizine vuruyordu. Güneş tam tepemizdeydi. Ne oynuyorsunuz siz? Hiçbir şey dedi Jem. Jem'in kaçamak sözleri bana oyunun gizli kalması gerektiğini öğretti. Ben de sustum. Makasla ne yapıyorsunuz peki? Neden kesiyorsunuz o gazeteyi? Bugünkü gazete ise canını okurum. Hiçbir şey. Ne hiçbir şey? Hiçbir şey efendim. Makası ver bana. Bu oyuncak değil. Bu oyunun Redley'lerle bir ilgisi yok değil mi? Jem kıpkırmızı oldu. Hayır efendim. Umarım yoktur dedi Atticus ve eve girdi. Jem. Sus. Oturma odasında bizi duyabilir. Bahçeye geçtiğimizde Dil oyuna devam edip etmeyeceğimizi sordu. Bilmem Atticus oynayamayız de Jem dedim. Atticus biliyor. Bilmiyor, bilseydi söylerdi. Bundan pek emin değildim. Ama Jem kız gibi davrandığımı, kızların hep bir şeyler uydurduklarını, insanların onları bu nedenle sevmediğini, eğer kız gibi davranacaksam gidip yeni bir oyun arkadaşı bulabileceğimi söyledi. İyi, siz oynayın, görürsünüz. Atticus'un gelişi oyundan vazgeçmek istememin ikinci nedeniydi. İlk nedenle Redley'lerin bahçesine yuvarlandığımda karşılaşmıştım. Bütün o baş dönmelere, mide bulantısına ve Jem'in bağırışlarına karşın öteki sesi de duyabilmiştim. Onlar kaldırımdan duyamazlardı. Çok hafifti. Evin içinde biri gülüyordu. 5. Bölüm. Sürekli dırdırlanmam Jem'i yola getirdi. Getireceğini biliyordum. Oyuna bir sürü ara verdik. O hala Atticus'un oynamamız konusunda bir şey söylemediğini savunuyordu. Oynayabilirdik. Söylemiş olsa bile Jem bir çözüm yolu bulmuştu. Karakterlerin adını değiştirecektik. Böylece kimse bizi suçlayamazdı. Dil bu planı içtenlikle destekliyordu. Jem'in peşinde dolaşıyor, benim canımı sıkıyordu. Yazın başında bana evlenme teklif etmiş, sonra da bunu unutmuştu. Beni kendini saymaya başlamış, sevebileceği tek kız olduğumu söylemiş, sonra da beni unutmuştu. Onu iki kez dövdüm ama bir işe yaramadı. Jem'e daha çok bağlandı. Çılgın oyunlarından bir süre uzak durdum. Kız olmakla suçlanmanın verdiği acıyla geri kalan yıldızlı akşamları Bayan Maud Atkinson'ın varandasında geçirdim. Açelyalarına el sürmediğimiz sürece Bayan Atkinson'ın bahçesine hep girebilmişizdir. Ama nedense pek sıkı fıkı değildik. Jem ve Dil beni oyundan atana dek mahallenin öteki kadınlarından farksız biriydi benim için. Anlaşmamıza göre arka bahçesinde oynayabilir, üzümlerini yiyebilirdik. Bu öylesine cömert bir anlaşmaydı ki bozarız korkusuyla konuşmaktan çekinirdik. Jem ve Dil onunla daha çok yakınlık kurmama neden oldular. Bayan Moody evinden nefret ederdi. İçeride harcanan zaman yitirilmiş zamandı, duldu. Çiçek tarlalarını sularken eski hasır şapkalar ve tulumlar giyerdi. Saat 5'te banyosunu yapıp verandaya çıktığında da bambaşka biri olur, olağanüstü güzelliğiyle sokağa ağırlığını koyardı. Bu kelamun gibi bir kadındı kısacası. Tanrı'nın toprağında yetişen her şeyi severdi. Ayrık otları dışında tabii. Bahçede bir tek ayrık otunun bulunması 3. Dünya Savaşı gibiydi. Köklerine saldırır ve onları uzak durmazsak bizi de öldüreceğini söylediği zehirli maddelerle yok ederdi. 3 santimden büyük olmayan bir ot için verilen bu savaşı izlerken ''Neden söküp atmıyorsunuz?'' dedim. ''Söküp atmak mı yavrum?'' Solmuş yaprağı eline alıp sıktı. İçinden minnacık taneler fırladı. ''Bu ayrık otu tüm bahçeyi yok edebilir. Bak, bunları dürmezsen güz gelip de kuruduklarında rüzgar onları Maycomb'un dört bir yanına dağıtır.'' Bayan Moody bunu Tevrat'ta söz edilen veba salgınına benzetti. Konuşma biçimi Maycomb için fazlaca kuzeyliydi. Bizleri adlarımızla çağırırdı. Güldüğünde de altın çengellerini görürdünüz. Bir gün benim de böyle çengellerim olmasını istediğimi söylediğimde ''Bak şuna!'' dedi. Bir dil şakırtısı ile dişindeki köprüyü çıkarıp gösterdi. Bu davranışı dostluğumuzu perçinlemişti. Bayan Moody'nin iyi niyetinden Jem ile Dil de nasiplerini alıyordu. Ne zaman oyunlarını ara verseler Bayan Moody'nin o güne değin gizli kalmış yeteneğinin ürünlerini tadıyorduk. Çevresindeki en tadına doyulmaz pastaları o yapıyordu. Onu sırdaş edindikten sonra hep bir büyük, iki küçük pasta yapar ve bizi çağırırdı. Jem Finch, Scott Finch, Charles Baker Harris, gelin buraya. Söz dinlememizin karşılığını hep aldık. Yazın alacakaranlıklar uzun ve sakin olur. Çoğu kez Bayan Moody ile sessizce verandada oturur, gökyüzünün sonradan pembeye dönüşümünü, kırlangıçların evlerin tepelerince süzülüp okulun gerisinde gözden kaybolmalarını izlerdik. Bayan Moody, dedim bir akşam. Bu Redley yaşıyor mu sizce? Adı Arthur Vesa, dedi. İskemlesinde yavaşça sallanıyordu. Mimozanın kokusunu alıyor musun? Bu gece meleklerin nefesi gibi kokuyorlar. Evet, nereden biliyorsunuz? Ne yavrum? Bu, Arthur'un yaşadığını. İç karartıcı bir soru. Sanırım konu da öyle. Biliyorum çünkü evden götürüldüğünü görmedim. Belki de ölmüştür de onu bacaya tıkmışlardır. Bu da nereden çıktı? Jem öyle diyor. Şşş. Her geçen gün Jack Finch'e biraz daha benziyor. Bayan Moody amcam Jack'i çocukluğundan tanıyordu. Hemen hemen aynı yaştaydılar ve Finch Landing'de birlikte büyümüşlerdi. Bayan Moody komşu bir toprak sahibinin Dr. Fran Buford'un kızıydı. Doktorun mesleği tıptı. Ama tutkusu bitkilerdi. Bu nedenle hep yoksul yaşadılar. Jack amcam ise bitki tutkusunu saksılarla doyurdu. Nashville'de kaldı ve zengin oldu. Jack amcayı her Noel görürdük. Her Noel sokağın ötesine ''Haydi evlenelim'' diye bağırırdı. ''Az daha bağır Jack Finch. Seni postaneden de duyarlar. Ben duyamıyorum'' diye seslenirdi Bayan Moody. Jem ve ben bunun çok tuhaf bir evlenme teklifi olduğunu düşünüyorduk. Ama Jack amca bir tuhaftı. Bayan Moody'ye takılmak istediğini söylerdi. 40 yıldır onunla uğraşıyordu. Bayan Moody evlenmek isteyeceği en son kişiydi. Ama en çok da onunla şakalaşmaktan hoşlanıyordu. En iyi savunma saldırıydı. Arthur dışarı çıkmıyor, hepsi bu, dedi Bayan Moody. Sen de dışarı çıkmak istemezsen evde kalmaz mısın? İsterim ama o neden istemiyor? Bayan Mahudi gözlerini kıstı. Öyküsünü sen de benim kadar biliyorsun. Nedenini duymadım ki, kimse söylemedi. Bay Ridley ayak yıkayan baptistlerdendir, bilirsin. Siz de baptist değil misiniz? O denli katı değilim yavrum. Ben yalnızca baptistim. Ayak yıkamaya inanmıyor musunuz? Yalnızca evdeki banyoda. Ayak yıkayanlar mutluluk veren her şeyin günah olduğuna inanırlar. Bir gün bana gelip çiçeklerimin de benimle birlikte cehenneme gideceğini söylediler. Çiçeklerinizin de mi? Evet küçük hanım. Benimle birlikte yanacaklarmış. Tanrı'nın bahçesinde çok zaman geçiriyor. Evde yeterince İncil okumuyormuşum. Bayan Maudin'in o değişik protestan cehenneminde yanışını gözlerimin önünde canlandırınca inancım sarsıldı. Doğru, keskin bir dili vardı. Bayan Stephen Crawford gibi hayır işleri de yapmıyordu. Ne var ki aklı başında hiç kimse Bayan Stephen'a güvenmezken ben ve Jem Bayan Maudie'ye inanırdık. Bizi hiç gambazlamamıştı. Bizle kedi fare gibi oynamamıştı. Özel yaşamımıza karışmazdı. O bizim arkadaşımızdı. Böyle birinin sonsuza dek neden yanacağını anlamıyordum. Bu doğru değil. Siz benim tanıdığım en iyi insansınız, dedim. Bayan Maudie güldü. Sağ olun küçük hanım. Aslında ayak yıkayıcılar kadını günah sayarlar. İncil'i kelimesi kelimesine kabul ederler onlar. Arthur bunun için mi evde? Kadınlardan uzak durmak için mi? Hiç fikrim yok. Anlamsız ama cennetin peşinde olsa hiç değilse verandaya çıkar. Atikus der ki, Tanrı'nın sizin gibi sevdiği kulları kendileri de severmiş. Bayan Maudie sallanmayı bıraktı. Sesi sertleşti. Bunu anlamak için çok gençsin. Ne var ki bir İncil birinin elinde, babanın elindeki viski şişesinden çok daha kötü olabilir. Kafam karışmıştı. Atikus hiç viski içmezdi. Ömrünce hiç ağzına, yo, hayır koymuş. Koymuş da beğenmemiş. Bayan Maudie güldü. Babanı kastetmedim. Demek istedim ki Atikus ne kadar içerse içsin, bazılarının en iyi halinden daha kötü olamaz. Öyleleri vardır ki öte dünyayı düşünmekten bu dünyayı yaşayamazlar. Sokağa bakıp sonucu görebilirsin. Bu Arthur için söylenenler doğru mu sizce? Neler? Onu anlattım. O söylediklerinin dörtte üçü zencilerin, geri kalanı da Stephanie Crawford'un palavraları. Stephanie bir gece uyanıp Arthur'un kendisini seyrederken yakaladığını anlatmıştı. Ne yaptın dedim. Öteye kayıp ona yer mi açtın? Bu onun çenesini kapatmaya yetti. Bayan Maudie'nin sesi herkesin çenesini kapattırmaya yeterliydi. Yok çocuğum, dertli bir ev o. Arthur Ridley'i küçük bir çocukken anımsıyorum. Ne derlerse desinler, çok efendice konuşurdu. Dilinin döndüğünce efendice konuşurdu. Deli mi? Eskiden değilse bile bunca zamandır olmuştur. İnsanlara neler olur bilemeyiz. Kapalı kapılar ardında neler olur? Ne sırlar? Atikus bize bahçede yapamayacağını evde de yapmaz. Babamı savunma gereğini duymuştum. Aman yavrum, sesli düşünüyordum. Baban aklımın ucundan bile geçmedi. Ama şunu söylemeliyim ki baban evde ne ise dışarıda da odur. Eve götürmek için pasta ister misin? İstemez olur muydum hiç? Ertesi sabah kalktığımda Cem'le Dil'i arka bahçede konuşurlarken buldum. Yanlarına gittiğimde her sefer yaptıkları gibi beni kovdular. Gitmiyorum işte. Bu bahçe senin olduğu kadar benimdir Cem Finch. Burada oynamaya senin kadar benim de hakkım var. Kısa bir fısıldaşmadan sonra dikleştiler. Kalacaksan dediklerimizi yapacaksın, dedi Dil. Bu ne afra tafra? Dediklerimizi yapacaksın. Yapmazsan sana hiçbir şey anlatmayız. Çok gizli işler çeviriyormuş gibi konuşuyorsunuz. Pekala, neymiş? Jem, bu Redley'e bir not ulaştıracağız, dedi. Nasıl? İçimde kabaran dehşet duygularını bastırmaya çalışıyordum. Bayan Maudie için konuşmak kolaydı. Yaşlıydı, verandasında güvencedeydi. Bizler için durum farklıydı. Jem olta kamışının ucuna notu iliştirip panjurlardan içeri uzatacaktı. Birileri geçerse Dil çıngırak çalacaktı. Dil sağ elini kaldırdı. Elinde annemin gümüş yemek canı vardı. Ben evin ardına dolanayım, dedi Cem. Dün yoldan baktık. Kırık bir panjur var. Hiç değilse pervazına bırakabilirim. Cem, artık bu işe bulaştın. Bırakıp gidemezsin Bayan Ödlek. Peki peki, gözcülük yapmak istemiyorum. Biri yapacaksın. Sen arkayı kollayacaksın. Dilde önü. Birini görürse çanı çalacak. Tamam mı? Tamam. Ne yazdınız? Dil. Arada bir dışarı çıkıp bize neler yaptığını anlatmasını, ona bir kötülük yapmayacağımızı ve ona dondurma alacağımızı, dedi. Siz çıldırmışsınız. Hepimizi öldürecek. Fikir benimdi, dedi Dil. Çıkıp bizimle oturursa kendini daha iyi hisseder diye düşündüm. Öyle olacağını nereden biliyorsun? 100 yıldır içeride olan, yiyecek olarak kedilerden ve sincaplardan başka bir şeyin olmasa sen nasıl olurdun? İddiasına varım ki sakalı nah bu kadar olmuştur. Babanınki gibi mi? Babamın sakalı yok, onun... Dil sustu. İşte kendi ağzına yakalandın. Babamın siyah sakalları var diyordun. Çok dedimse o kadar da değil. Kesti hem. Kanıt istersen mektubum bile var. Bana da $2 yolladı. Ne haber? Anlat anlat. Sözüm ona bir de polis üniforması yollamıştı. Hiç ortaya çıkmadı değil mi? Uydur uydur söyle oğlum. Ha? Duyduğum en kuyruklu yalanları Dil Harris söylerdi. Posta uçağına 17 kez binmiş, Nova Scotia'ya gitmiş, bir fil görmüştü. General Joe Wheeler dedesinin dedesi oluyordu ve ona bir kılıç bırakmıştı. Sus, dedi Jem. Bodrum'dan sarı bir kamışla döndü. Bunun boyu yeter mi? Eve gidip dokunabilecek kadar yürekli birinin bu kamışı kullanmasına gerek yok, dedim. Neden gidip kapıyı çalmıyorsun? Bu iş başka. Kaç kez söylemem gerek? Dil cebinden bir kağıt çıkarıp Jem'e verdi. Üçümüz eve yürüdük. Dil elektrik direğinde kaldı. Jem'le ben yana geçtik. Jem'in arkasında kalıp dönemeci görebileceğim bir yerde durdum. Tamam, dedim. Görünürde kimsecikler yok. Jem kenarda Dil'e baktı. Dil başını salladı. Notu oltanın ucuna taktı ve geçtiği pencereyi uzattı. Kamış kısaydı. Debelenmesini uzun süre seyrettikten sonra yanına gittim. Oltadan çıkaramıyorum. Çıkarsam da orada kalmasını sağlayamıyorum. Yola dön Scott. Döndüm ve boş yolu kolladım. Arada bir notu pervaza bırakmaya çalışan Jem'e de bakıyordum. Not sürekli düşüyordu. Jem de alıp bir kez daha deniyordu. Alsa da okuyamayacak diye düşündüm. Çıngırağın sesi gelmeye başladı. Bu Redley'in kanlı dişlerini görmeye hazırdım. Sıçradım ve Dil'in çıngırağı var gücüyle Atikus'un suratına doğru salladığını gördüm. Jim'in hali öyle içler acısıydı ki bir şeyler söylemeye gönlüm el vermedi. Oltayı peşinde sürüye sürüye gidiyordu. Atikus, şu çıngırağın sesini kes, dedi. Dil çanı yakaladı. Sessizlikte keşke çalsa diye düşündüm. Atikus şapkasını arkaya doğru itti. Ellerini beline koydu. Jem, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey efendim. O martavalı duymak istemiyorum. Konuş hadi. Biz Bay Redley'e bir şey vermek istiyorduk. Nedir o? Yalnızca bir mektup. Ver bakayım. Jem kağıdı uzattı. Atikus okumaya çalıştı. Neden Bay Redley'in dışarı çıkmasını istiyorsunuz? Dil, bizden hoşlanacağını düşündük diyordu ki Atikus'un bakışını görünce sustu. Oğlum, dedi Atikus. Sana bir şey söyleyeceğim. İlk ve son olacak. O adamla uğraşmaktan vazgeçin. Hepiniz. Bay Redley'in yaptığı kendi bileceği işti. Çıkmak isterse çıkardı. Evde, hele hele meraklı çocukların ilgilerinden uzakta kalmak istiyorsa, kalırdı. Meraklı çocuk bizim için söylenebilecek en hafif sözdü. Odalarımızdayken Atikus kapıyı çalmadan içeri dalsaydı, hoşlanır mıydık? Biz aynı şeyi Bay Redley'e yapmış oluyorduk. Onun yaptığı bize garip gelebilirdi. Ama ona gelmiyordu. Kaldı ki uygar insanlar yan pencerelerden değil de ön kapıdan ilişki kurarlardı. Bu hiç aklımıza gelmemiş miydi? Son olarak da oraya çağrılana dek uzak duracaktık. Böyle eşekçe oyunlar oynamayacaktık. Bu sokakta veya kasabada hiç kimseyle alay etmiyorduk. Ona gülmüyorduk, dedi Cem. Yalnızca, demek o oynadığınız oyun, şimdi anladım. Bu alay etmek mi? Hayır, dedi Atikus. Yaşamı mahallelinin eğitimi için ortaya sermek. Öyle yapıyorduk demedim. Ben öyle bir şey demedim. Atikus güldü. Şimdi dedin işte. Bu saçmalığı bundan böyle sürdürmeyeceksiniz. Hepiniz. Cem baka kaldı. Sen avukat olmak istiyorsun, değil mi? Çenesini kapalı tutmak istercesine ağzını büzdü. Cem tartışmanın yararı olmayacağını anlamış olmalı ki sustu. Atikus dosyasını almak için eve girdiğinde en eski avukat numarasını yuttuğunun farkına varmıştı. Onun evden çıkıp kasabaya gidişini gözledi. Duyamayacağı bir uzaklığa varınca da ardından bağırdı. Avukat olmayı isterdim ama artık pek emin değilim. 6. Bölüm. Cem Bayan Rachel'ın havuzunun başında oturmaya gidip gidemeyeceğimizi sorduğunda babamız evet dedi. Bu dilin Maycomb'daki son gecesiydi. Benden de güle güle, seneye görüşürüz deyiverin. Duvarın üstünden atladık, Cem ıslığımızı çaldı. Dil karşılık verdi. Çıt çıkmıyor, dedi Cem. Şuraya bakın, doğuyu gösterdi. Bayan Maudin'in fıstık ağaçlarının gerisinden dev bir ay yükseliyordu. Sanki ortalığı daha sıcak yapıyor. Üstünde haç mı var, diye sordu Dil. Kafasını kaldırmadan. Gazete ve ipten sigara sarıyordu. Yo, yalnızca bir kadın var. Şunu yakma Dil, ortalığı pis pis kokutacaksın. Maycomb'daki ayın üzerinde bir bayan oturdu. Masasına oturmuş da saçını tarıyormuş gibi bir bayan. Seni özleyeceğiz, dedim. Sanırım Bay Avery'yi gözetlememiz gerek. Bay Avery, Bayan Henry Lafayette Dubois'un karşısındaki evde pansiyoner kalıyordu. Her pazar, kilisede toplanan yardım parasında değişiklik yaratmanın dışında yaptığı tek şey 9'a kadar verandada oturup hapşırmaktı. Bir gecede ilk ve son kez ortaya koyduğu bir becerisine tanık olduk. Bayan Rachel'ın basamaklarından iniyorduk ki Dil bizi durdurdu. Aman Tanrım, şuraya bakın. Yolun karşısını gösteriyordu. İlk gün sarmaşıklarla kaplı verandanın dışında hiçbir şey görmedik. Dikkatle baktığımızda yaprakların üzerinden yay gibi geçen bir suyun, sokak lambasının dibindeki sarı ışık lekesini nişan aldığını fark ettik. Kaynağından toprağa 10 metre var gibiydi. Jem, kötü nişancı dedi. Dil, günde bir galon içiyordur diye ekledi. Bunu bir sidik yarışı izledi. Ben bu uzaklık ve beceri yarışmasının dışında kalmıştım. Bu konuda yeteneğim yoktu. Dil esnedi, gerindi ve ''Bakın aklıma ne geldi. Hadi yürüyüşe çıkalım.'' dedi. Bu işin içinde bir bit yeniği varmış gibi geldi bana. Maycomb'da kimse iş olsun diye yürümez. Nereye Dil? Jem, ben varım dedi. Karşı çıktığımda da gelmek zorunda değilsin yapıştırdı. Sen de gitmek zorunda değilsin, unutma. Jem eski yenilgilerin üstünde duracak adam değildi. Atikus'tan kapabildiği tek şey karşı soruşturma yöntemleriydi. Scott bir şey yapmayacağız ki, ışığa kadar gidip geleceğiz. Sessizce kaldırımdan yürüdük. Mahallelinin ağırlığı altında gıcırdayan salıncaklı koltuklarına, gece fısıltılarına kulak kabartıyorduk. Arada bir kulaklarımıza Bayan Stephanie Crawford'un kahkahası geliyordu. Dedi Dil. Peki sen neden eve gitmiyorsun Scott? Siz ne yapacaksınız? Dil'le Jem yalnızca kırık panjurdan içeri bakacak, Boo'yu görmeye çalışacaklardı. Eğer onlarla gitmeyeceksem eve dönüp çenemi tutmalıydım. İşte o kadardı. Ama neden bu Allah'ın cezası geceyi beklediniz? Gece onları gizliyordu. Atikus kitabına dalmış olur, dünyanın sonu gelse uyanmazdı. Bu Redley onları öldürürse tatili kaçırmamış olacaklardı. Böylece okuldan da kurtulmuş olacaklardı. Hem karanlık bir evin içerisini görmek karanlıkta daha kolay olurdu. Anlayabilmiş miydim? Jem, ne olur? Scott, sana son kez söylüyorum. Ya sus ya da eve git. Her gün biraz daha fazla kıza benziyorsun. Tanrı biliyor ki böyle deyince onlara katılmaktan başka seçeneğim kalmamıştı. Redley'lerin arka bahçesindeki yüksek tel örgünün altından geçmeyi yeğledik. Görülme olasılığımız azdı. Tel geniş bir bahçeyi ve bir ufak barakayı çevreliyordu. Jem alt teli kaldırdı ve dile işaret etti. Peşinden ben geçip Jem'e teli tuttum. Zar zor geçti. Çıtınızı çıkarmayın diye fısıldadı. Çalılara dolanırsanız ölüleri bile uyandırırsınız. Dakikada belki bir adım atıyordum. Jem'in ay ışığında beni çağırdığını görünce biraz hareketlendim. Bahçeyi avludan ayıran kapıya geldik. Jem dokununca kapı gıcırdadı. Tükürsene, dedi Dil. Bizi kafese kıstırdın Jem, dedim. Buradan kolay kolay çıkamayız. Şşş, tükür Scott. Ağzımız kuruyuncaya dek tükürdük. Jem kapıyı yavaşça kenara çekip tel örgüye dayadı. Artık avludaydık. Reddy'lerin evinin arka tarafı önünden de beterdi. Kırık dökük bir veranda ev boyunca uzanıyordu. İki kapı, aralarında da iki kara pencere vardı. Tavanın kenarını sütun yerine bir dikme tutuyordu. Kenarda bir kuzine vardı. Üzerindeki ayna ay ışığını yakalayıp ürkütücü bir biçimde yansıtıyordu. Ay, dedi Jem usulca. Ne var? Tavuklar. Görünmeyene dikkat etmek zorunda olduğumuz Dil tarafından doğrulandı. Evin yanına sürünerek ulaştık. Kırık panjurlu pencereye dolandık. Pervaz Jem'den birkaç santim yukarıdaydı. Dile, sana el vereyim dedi. Az bekle. Dili altın beşik yapıp yukarı kaldırdık. Pervazı yakaladı. Çabuk, dedi Jem. Fazla dayanamayız. Dil omzuma vurunca onu aşağı indirdik. Ne gördün? Hiçbir şey. Perdeler. Uzakta ufacık bir ışık var. Haydi tüyelim, dedi Jem. Arkayı deneyelim. Tam karşı çıkıyordum ki beni şşş diye susturdu. Arka pencereyi deneyelim. Dil, hayır dedim. Dil Jem'e yol verdi. Jem ayağını basamağa koyunca basamak gıcırdadı. Durdu. Ağırlığını dengelemeye çalışarak bastı. Ses çıkmıyordu. İki basamak atladı ve ayağını verandaya bastı. Dizlerinin üzerinde pencereye gidip içeri baktı. Gölgeyi işte o an fark ettim. Şapkalı birinin gölgesiydi. İlkin ağaç sandım ama rüzgar yoktu. Olmayınca da ağaç gövdeleri yürümezlerdi. Veranda ay ışığıyla yıkanmış gibiydi. Gölge Jem'e doğru ilerliyordu. Dil de gördü. Elleriyle yüzünü örttü. Jem'in üzerinden geçerken Jem de gördü. Başını kollarının altına gömdü ve kaskatı kesildi. Gölge Jem'in yarım metre berisinde durdu. Kolları yanına düştü. Sonra yürüdü, Jem'i geçti. Evin yanından geldiği gibi gitti. Jem sıçrayıp bize doğru fırladı. Kapıyı açtı, beni ve Dil'i öteye itti. Çalıların hışırtıları arasından bizi sürdü. Yarı yolda ayağım takılıp düşmüştüm ki bir çiftenin sesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Jem ve Dil balıklama yanıma kapandılar. Jem'in sesi hıçkırıklara boğulmuştu. Okul bahçesinden yana. Çabuk ol Scott. Jem tel örgüyü tuttu. Dil ve ben geçtik. Okul bahçesinin ortalarına gelmiştik ki Jem'in yanımızda olmadığının farkına vardık. Dönüp arkamıza baktık. Tele takılan pantolonunu kurtarmaya çalışıyordu. Pantolonunu çıkarıp kendini kurtardı. Meşelere kadar da donla koştu. Öte tarafın bağışladığı güvenlik duygusu bizi sersemletmişti. Jem'in beyni ise dört nala çalışıyordu. Eve dönmemiz gerek. Yokluğumuzun farkına varmışlardır. Okul bahçesini koşarak geçtik. Evimizin berisindeki dir çayırının tellerinin altından da koşarak geçtik. Jem dinlenmemize izin verdiğinde arka merdivene varmıştık. Kalp atışlarımız normale dönünce hiçbir şey olmamışçasına ön bahçeye yürüdük. Yoldan aşağı baktığımızda komşulardan bir kalabalığın Reddy'lerin evinin önünde durduğunu görebiliyorduk. Oraya gidelim, dedi Jem. Ortalıkta görünmezsek tuhaf kaçar. Bay Nathan Redley kolunda bir çifte ile kapının ardında duruyordu. Atticus ise Bayan Maudie ile Bayan Stephanie'nin arkasındaydı. Bayan Rachel ve Bay Avery de hemen yanı başlarındaydılar. Hiçbiri geldiğimizi görmedi. Bayan Maudie'nin yanına sokulduk. Neredeydiniz? Şamatayı duymadınız mı? Ne oldu? dedi Cem. Bay Redley bir zenciyi ateş etti. Ya vurabildi mi bari? Hayır, dedi Bayan Stephanie. Havaya ateş etti. Ödünü koparmış ama. Ortalarda beti benzi bembeyaz kesilmiş bir zenci görürseniz odur diyor. Bir kez daha deneyecek olursa ikinci çiftemde dolu diyor. Havaya ateş etmeyecekmiş. İster zenci olsun, ister köpek. Jem Finch. Efendim, dedi Jem. Atticus araya girdi. Pantolonun nerede evlat? Pantolonun mu efendim? Pantolonun. Yararı yoktu. Tanrı ve kulları önünde donuyla duruyordu. İçimi çektim. Bay Finch. Sokak ışığının altında dilin bir martaval hazırladığını görüyordum. Şişko melek yüzü iyice tombullaşmıştı. Ne var? Ben kazandım, dedi Dil. Kazandın mı? Nasıl? Dil'in elleri başının arkasına gitti. Önüne dolandı. Alnını kapattı. Şu havuzun yanında strip poker oynuyorduk. Jem ve ben gevşedik. Komşular yutmuş görünüyorlardı. İyi de bu strip poker deneyin nesiydi? Öğrenmemize zaman kalmadı. Bayan Rachel itfaiye düdüğü gibi çınlamaya başladı. İsa adına Dil Harris. Benim havuzumun başında kumar ha. Ben sana strip pokeri gösteririm bayım. Atticus dili parçalanmaktan geçici olarak kurtardı. Bir dakika Bayan Rachel, dedi. Bunu daha önce duymamıştım. Kağıt mı oynuyordunuz hepiniz? Jem, dilin öyküsüne körlemeden bir destek verdi. Hayır efendim, kibritlerle oynuyorduk. Kardeşimi takdir ettim. Kibritler tehlikeli olabilirdi ama oyun kağıdı ölüm demekti. Jem ve Scott, dedi Atticus. Ne türlü olursa olsun poker lafını bir daha duymak istemiyorum. Git dillere ve pantolonunu al Jem. Bu işi aranızda çözümleyin. Üzülme Dil, dedi Jem. Seni dövmez. Atticus onu vazgeçirir. İyi akıl ettin arkadaş. Dinle bak. Duydun mu? Atticus'un sesi geliyordu. Önemsiz. Bu çağda olur. Geçer, Bayan Rachel. Dil'in derdi bitmişti. Ama Jem'le benim işim bitmemişti. Jem'in sabaha kadar bir pantolon bulması gerekiyordu. Dil, Bayan Rachel'ın basamaklarına vardığımızda sana benimkilerden birini vereyim, önerisinde bulundu. Jem içine sığmayacağını söyledi ve teşekkür etti. Vedalaştık. Dil içeri girdi. Birden nişanlısı olduğunu anımsamış olmalı ki geriye koştu ve Jem'in önünde beni öptü. Bana yazın Emi diye bağırdı ardımızdan. Jem'in pantolonu ayağında olsaydı bile o gece uyumamıza olanak yoktu. Yatağımızda yatarken gecenin sesi 3 kat daha güçlü ulaşıyordu kulaklarımıza. Yoldaki her hışırtı öc almaya gelen buğretliydi. Gecenin yarısında gülen bir zencinin sesi, zincirden boşanmış buğunun sesiydi. Tele çarpan böcekler buğunun parmaklarıydı. Teli parçalıyorlardı. Kiraz ağaçları kötüydü, kıpır kıpırdı. Canlıydı. Uyku ile uyanıklık arası bocaladım durdum. Uyudun mu üç göz? Deli misin? Şşş! Atticus'un ışığı sönük. Ay ışığında Jem'in ayaklarının yere bastığını gördüm. Gidip onu alacağım. Dikili verdim. Yapamazsın. Bırakmam. Gitmem gerek. Gidersen Atticus'u uyandırırım. Hele bir uyandır. Seni öldürürüm. Onu yatağa oturttum. Kandırmaya çalıştım. Bay Nathan sabah onu bulacak. Yitirdiğini biliyor. Atticus'a gösterdiğinde işler biraz karışacak. Ama hepsi bu. Şimdi dön yatağına. Bunu biliyorum, dedi Jem. İşte onun için dönüp alacağım ya zaten. Midem bulanmaya başladı. Oraya tek başına dönecekti. Bayan Stephanie'yi anımsadım. Bay Nathan'ın çiftesi doluydu. Köpekler de olsa, zenci de olsa. Jem bunu benden iyi biliyordu. Ümitsizdim. Bak Jem, değmez. Dayak acıtır ama acısı uzun sürmez. Vurulacaksın Jem, ne olur. Ben, bak, bu iş şöyle Scott, diye mırıldandı. Atticus beni bildim bileli hiç dövmedi. Bunu da değiştirmek istemiyorum. Bir bakıma doğruydu bu. Gün yoktu ki Atticus bize gözdağı vermesin. Yani seni hiç yakalamadı demek istiyorsun. Belki ama öyle kalsın isterim Scott. Bu gece bu işleri yapmamalıydık Scott. İşte o andan sonra Cem'le benim yollarımız ayrıldı. Onu anlamadığım olurdu ama bu şaşkınlıklar çoğunlukla kısa ömürlü olurdu. Bu iş beni aşıyordu. Ne olur diye yalvardım. Biraz düşün, orada öylece yalnız olduğunu düşün. Sus. Seninle yine konuşur, onu uyandıracağım. Cem, yemin ederim ki o zaman... Abim yakama yapıştı. Seninle geliyorum diyebildim. Hayır, gelmiyorsun. Gürültü edersin. Bu da işe yaramadı. Kapıyı açıp merdivenlerden aşağı süzülürken tuttum. Saat 2 olmalıydı. Ay batıyordu. Dantelimsi gölgeler buğulu bir yokluğa dönüşüyordu. Jem'in beyaz gömleği, yaklaşan gün ışığında kaçmak isteyen ufak bir hayalet gibi oradan oraya kayarak gidiyordu. Ufak bir rüzgar çıktı ve iki yanımdan aşağı akan teri soğuttu. Jem arka yoldan dolandı. Dir çayırını, bahçeyi, tel örgüyü geçti. Belki de bana öyle geliyordu. Hiç değilse o yana gidiyordu. Anlaşılan uzun sürecekti. Şimdiden paniğe kapılmamalıydım. Paniğe kapılınmaması gereken ana kadar bekleyip bu Redley'in çiftesine kulak verdim. Birden arka tel örgü gıcırdadı gibi geldi. Gıcırdasın istiyordum. Atikus'un öksürdüğünü işittim. Soluğumu tuttum. Kimi zaman tuvalete kalktığımızda onu okur bulurduk. Geceleri sık sık uyandığını, bizleri dolaştıktan sonra uyuyabilmek için okuduğunu söylerdi. Işığının yanmasını bekledim. Holun ışığa boğuluşunu beklercesine gözlerimi kısmıştım. Yanmadı. Nefes alabiliyordum yine. Gece sürüngenleri yuvalarına çekilmişlerdi. Rüzgar estikçe olgun kirazlar dama vuruyordu. Uzakta köpek avlamalarının geldiği karanlıklarda kimsecikler yoktu. Oradaydı işte. Geri geliyordu. Beyaz gömlek çiti atladı ve gitgide büyüdü. Arka basamakları tırmandı. Kapıyı kilitledi ve yatağına oturdu. Tek laf etmeksizin pantolonunu gösterdi. Yüzü koyun yattı. Bir süre karyolasının sarsılışını duydum. Sonunda ses dindi. Sesimi hiç çıkarmadım. 7. Bölüm. Jem bir hafta sessiz ve küskün dolaştı. Atikus'un bana önerdiği gibi Jem'in derisinin altına girip ortalarda dolandım. Gece 2'de Redley'lerin evine giden ben olsaydım, ertesi gün öğleden sonra cenazem kalkardı. Bu nedenle Jem'e ilişmedim ve onu yalnız bıraktım. Ders yılı başladı. İkinci sınıfta birincisi kadar kötüydü. Daha bile beterdi. Hala adamın suratına kartlar sallıyorlar, okuyup yazmamıza izin vermiyorlardı. Bayan Caroline'ın başarı derecesi yan odadan duyulan gülüşmelerin sıklığı ile belirlenebilirdi. Aynı ekip yine birinci sınıfta çakmıştı. Disiplini sağlamada etkin oluyorlardı. Bu yılın en iyi yanı Jem'le aynı saatte çıkmamızdı. Saat 3 oldu mu eve gidebiliyorduk. Bir öğle sonrası okul bahçesine geçiyorduk. Jem, ansızın, "Sana söylemediğim bir şey var," dedi. Günlerdir söylediği tek tam cümle olduğu için gücendirmemeye çalıştım. "Ne ile ilgili?" "O gece ile." "Bana o gece ile ilgili hiçbir şey anlatmadın ki." Jem bu sözüme karşılık sinek kovarcasına elini salladı. Birkaç dakika sessizce yürüdü. Sonunda, "Pantolonumu almak için geri döndüğümde, hani çıkarırken birbirine dolanıp tele takılmışlardı da kurtaramamıştım. Geri döndüğümde," dedi, derin bir soluk aldı. "Geri döndüğümde tel örgünün üzerine katlanıp konmuştu. Benim gelip almamı bekliyordu sanki. Üstünde bir şey daha var." Jem'in sesi boğuktu. "Eve gidince gösteririm. Tamir edilmişlerdi. Bir hanım dikmiş gibi değildi. Ben filan dikmişim gibi çarpık çurpuk neredeyse. Biri dönüp onları alacağını biliyormuş gibi," diye tamamladım. Jem titredi. "Biri benim düşüncelerimi okuyormuş gibi. Ne yapacağımı bilebilirmiş gibi. Biri beni tanımadan bunu bilebilir mi Scott?" Jem'in sorusu yakarış gibiydi. Onu rahatlatmaya çalıştım. "Seninle aynı evde oturmadıkça ne yapacağını kim ne bilir? Kimi zaman ben bile bilemiyorum. Ağacımızın yanından geçiyorduk. Budak deliğinde bir yumak gri ip vardı. Alma Cem. Burası birinin, kesin. Sanmam Scott. Öyle. Walter Cunningham gibi birisi ders aralarında buraya bir şeyler saklıyor olmalı. Biz de gelip alıyoruz. Bak, bırakalım birkaç gün dursun. O zamana kadar kimse almamışsa biz alırız, tamam mı? Peki, haklı olabilirsin, dedi Cem. Bir çocuğun işi olmalı. Hazinelerini büyüklerden sakladığı bir yer. Farkındaysan yalnızca okul açıkken bir şeyler buluyoruz. Evet ama yazın buradan hiç geçmeyiz ki. Eve gittik. Ertesi gün yumak yerindeydi. Cem, üçüncü günde orada olduğunu görünce cebine indirdi. O günden sonra budak deliğinde ne bulsak kendi malımız saydık. İkinci sınıf iç karartıcıydı. Ama Cem yaşın büyüdükçe okulun da iyileşeceğini, kaldı ki insanın altıncı sınıftan önce işe yarar bir şey öğrenmediğini savunuyordu. Altıncı sınıf onu ta başından mutlu etmişti. Başlangıçta aklımı karıştıran bir Mısır dönemi yaşadı. Ayaklarını düz basmaya çalışıyor, bir elini öne, bir elini ardına uzatıyor, bir ayağını ötekinin hemen ardına koyuyordu. Ona kalırsa eski Mısırlılar böyle yürürlerdi. Ben böyle yürürlerse nasıl işlerini yaparlar aklımı almıyor dedim. Ama Cem Amerikalılardan fazla iş başardıklarını, tuvalet kağıdını ve sonsuza dek kalıcı mumyalamayı bulduklarını belirtti. Onlar olmasa halimiz nice olurdu. Atikus, sıfatları çıkarırsan gerçekler kalır derdi. Güney Alabama'da mevsimler kesin sınırlarla ayrılmazlar. Yaz sonbahara kayar, sonbaharı ise kışın izlemediği yıllar olur. İlkbahar birkaç günde yaza karışıverir. O sonbahar uzun bir sonbahardı. Ceket giydirecek kadar bile serin olmadı. Bir Kasım akşamı Cem'le ben yine yörüngede dolanıyorduk ki budağımız bizi yolumuzdan alıkoydu. Bu kez içinde beyaz bir şey duruyordu. Cem çıkarma onurunu bana bıraktı. Sabundan yapılmış iki küçük heykelcik çıkarttım. Biri küçük bir oğlandı, ötekinin ise beceriksizce yapılmış bir etekliği vardı. Büyü denen bir şey olmadığını anımsamazdan önce ikisini de çığlığı bastığım gibi fırlatıverdim. Cem yerden aldı. Ne oluyor sana kuzum? Yontuları bulandıkları kırmızı topraklardan kurtardı. Çok güzel şeyler. Hiç bu kadar güzelini görmemiştim. Bana uzattı. İki küçük çocuğun kusursuz kopyalarıydı bunlar. Oğlan şort giymişti ve saçı kaşlarını örtüyordu. Cem'e baktım. Kahverengi bir tutam saç kaşlarına doğru sarkmıştı. Benim de perçemlerim vardı. Bunlar biziz, dedi. Buralarda yontma işlerini kim yapar? Bay Avery. Bay Avery yalnızca tahta doğramasını bilir. Bay Avery her hafta bir değneği yonta yonta bitirirdi. Onu kürdan yapar, kürdanları çiğnerdi. İhtiyar Bayan Stephanie Crawford'un sevgilisi. Evet ama o kasaba dışında oturuyor. Bizimle niye ilgilensin ki? Belki de verandada oturup Bayan Stephanie'yi seyredeceğine bizi seyrediyordur. Ben de onun yerinde olsam öyle yapardım. Cem öyle uzun uzun baktı ki ne olduğunu sordum. Yok bir şey, dedi. Eve gidince de bebekleri sandığına koydu. İki hafta geçmemişti ki bir kutu sakız bulduk. Cem, Reddy'lerin bahçesinde bulunan her şeyin zehirli olduğunu unutmuş olacak ki hepsini çiğnedi. Ertesi hafta budak deliğinden paslı bir madalya çıktı. Cem, Atikus'a gösterdiğinde Atikus bunun bir okul madalyası olduğunu söyledi. Bizler doğmadan önce Macomb yöresindeki okullar yazı yarışmaları düzenlermiş ve kazanana bu madalyadan verilirmiş. Atikus, biri yitirmiş olmalı dedi. Nerede bulduğumuzu sordu. Tam söylüyordum ki Jem'in tekmesini yedim. Jem, Atikus'a kazananlardan kimseyi anımsayıp anımsamadığını sordu. Hayır, anımsamıyordu. En büyük ganimet 4 gün sonra çıktı ortaya. Bozuk bir cep saatiydi bu. Üzerine çakı iliştirilmiş bir köseye takılıydı. Altın mıdır dersin Jem? Bilmem, Atikus'a gösterelim.